Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 50. Ayrım. Oligarşların sarayına vardıklarında ertesi sabahın yarısını geçmişlerdi. Tayita bir kez daha bekleme odasına alındı. Sıcak su dolu leğende elini yüzünü yıkayıp saray görevlilerinden birinin tuttuğu temiz keten havluyla kurulandı. Aynı hizmetli baharatlı tavuk ve bir çanak kırmızı şarap getirdi. Sonra teşrifatçı gelip Tayita'yı yüksek konsey salonuna aldı. Büyük bir saygıyla hemen kürsünün önündeki yün mindere oturtturdu. Tayita ona teşekkür anlamında bakıp dikkatini deri perdeye yöneltti. Eos'un izine rastlayamamıştı. Gevşedi ve önündeki uzun bekleyiş için kendini hazırladı. Ancak kısa bir süre sonra muhafızlar içeri girip kürsünün altındaki yerlerini aldılar. Teşrifatçı oligarşların geldiğini ilan etti. Yüksek konseyin onurlu lordlarına biat edin. Tayita başını yere değdirdi ama bir yandan da perdeden içeri girmekte olan lordları inceliyordu. Yine en önde Lord Akuer vardı. Onların sadece iki kişi olduklarını anlayan Tayita şaşırmıştı. Lord Kaitor yoktu. Akuer ve diğeri kendi taburelerine yerleşip üçüncüsünü boş bıraktılar. Akuer gülümsedi. Hoş geldin. Lütfen rahatına bak büyücü. Dostlar arasındasın. Tayita şaşırdı ama belli etmemeye çalıştı. Doğrulup sırtını minderlere yasladı. Çok naziksiniz Lord Akuer dedi. Akuer yeniden gülümsedi ve teşrifatçıyla muhafızların komutanına yalnız kalmak istiyoruz dedi. Lütfen çıkın ve çağrılana kadar gelmeyin. Kimsenin kapıları dinlememesini sağlayın. Muhafızlar mızraklarının diplerini yere vurup düzenli bir şekilde çıktılar. Teşrifatçı da iki büklüm vaziyette arka arka giderek onları takip etti. Herkes çıkıp kapılar kapanınca Akuer yeniden konuştu. Son görüşmemizde sana soylu Lord Ektang'ı tanıştırmamıştım. Tayita ve konsey üyesi başlarını eğerek selamlaştılar. Ektang kısa, tombul bir adamdı. Yaşı pek belli olmuyordu ve Asyalıların fiziğine sahipti. Gözleri kömür karası ve ulaşılmazdı. Lord Akuer devam etti. Bulut bahçelerinin cerrahlarından mükemmel raporlar aldık. Albay Şamses'in ameliyatı çok başarılı olmuş. İnanılmaz bir başarıydı dedi Tayita. Gözünü yeniden kazandı. Üstelik tamamen normal görünüyor. Öteki gözünden ayırt etmeye imkan yok. Cerrahlarımız yeryüzünün en iyileridir. Ama asıl büyük başarıları bundan sonra gelecek. Tayita sorar gibi başını yana eğdi ama sessiz kaldı. Bu konuya tekrar döneceğiz dedi Akuer gizemli bir tavırla. Belli ki Tayita'yı meraklandırmak istiyordu. Sonra aniden konuyu değiştirdi. Lord Kator'un burada olmadığını fark etmişsindir dedi. Ettim lordum. Yokluğuna şaşırdım. Kendisi yaşlı bir adamdı ve yılların yorgunluğunu taşıyordu. 10 gün önce uykusunda öldü ne yazık ki. Huzur içinde ve acı çekmeden. Umarım hepimiz böyle şanslı oluruz dedi Tayita. Ama gidişinden ötürü yasınızı paylaşıyorum. Hassas bir insansın dedi Akuer. Ama yüksek konseyde bir boş yer kaldığı da bir gerçek. Yakında adı sana da açıklanacak olan tek gerçek tanrıçamıza danıştık ve uzun uzun dua ettik. Tayita teşekkür anlamında başını eğdi. Akuer devam etti. Konseyde Lord Kator'un yerini almaya son derece uygun bir adam olduğuna karar verdik. Bu kişi sensin Gallalalı Tayita. Tayita yine başını eğdi ama bu sefer gerçekten nutku tutulmuştu. Akuer yumuşak bir sesle konuşmayı sürdürdü. Yüksek konsey Lord Tayita olarak asil mertebesine yükseltilmeni kararlaştırdı. Tayita yine başını eğdi. Fakat seçilmen için tek bir engel var. Konsey üyelerinin tamamen sağlıklı olması gerekir. Sen ise Lord Tayita, kendi kabahatin olmasa bile bu pozisyonu almana engel olacak ciddi bir soruna sahipsin. Ama böyle bitmesi gerekmiyor. Himayendeki Albay Şamses tedavi için bulut bahçelerine gönderildi ama bunu hak etmiş olduğu için değil. Böyle olağanüstü ameliyatlar ancak toplumumuzun en değerli üyelerine yapılabilir. O tür bir tedavi yapağı biçmek zordur. Sonra bu konuda daha çok şey öğreneceksin. Düşük ve orta rütbeli subaylar genelde bu hakka sahip olmaz. Şemses'in seçilmesinin nedeni seni olasılıklar hakkında ikna etmekti. Bu örneği gözünle görmesen mutlaka kuşku duyacak ve bu tür bir ameliyata yanaşmaktan kaçınacaktın. Söyledikleriniz kuşkusuz doğru. Ancak Meren Şemses'in seçilmiş olmasına seviniyorum. Hepimiz öyle dedi Akuer yarım ağız. Artık bunun konumuzla ilgisi yok. Önemli olan cerrahların seni muayene etmiş olması ve bir soylu ve yüksek konsey üyesi olarak ayrıcalıklı bir tedavi için hak kazanmış olman. Cerrahlara senin yakında orada olacağın bildirildi. Hazırlıkları önemli ölçüde ilerledi. Sana bu yüzden geç haber verdik. Bu tür hazırlıklar zaman alıyor. Ama artık tohumların hasadı yapılmış durumda. Cerrahlar seni bekliyor. Sana önerilen bu fırsatı kullanmaya hazır mısın? Tayita gözlerini kapatıp parmaklarını gözlerine bastırarak düşünmeye başladı. Bütün girişimlerimiz buna bağlı diye geçirdi içinden. Eos'a yeterince yaklaşabilmem için başka yol yok. Ancak bu heyet cadının talimatıyla hareket ediyor. Başarı şansın pamuk ipliğine bağlı. Sonucu öngörmeye imkan yok ama riski göze almak zorundayım. Kesin olan tek şey, bütün bunların cadının zehrine bulanmış olduğu ve bu nedenle sadece uğursuz değil, tehlikeli yanının ağır bastığı. İç mücadelesi sürerken kapalı gözlerini ovuşturdu. Acaba temelde hangi dürtüyle hareket edeceğim? Bu işi yaparsam Firavun ve Mısır için mi, yoksa Tayita ve onun bencilce arzuları için mi yapacağım? Kendisini acımasızca sorguluyordu. Sonra aynı katılıkla dürüst bir yanıt verdi. Her ikisi için. Yalana karşı doğrunun kazanması için ama aynı zamanda kendim ve fen için. Tam bir erkek olmanın ne demek olduğunu bilmeye hasretim. Onu tüm ruhumu tüketecek bir güçle sevebilmeye hasretim. Sonra elini indirip gözlerini açtı. Hazırım dedi. Cevabını bu kadar ciddiyetle düşünerek akıllıca davrandın. Ama kararına sevindim. Bu gece sarayda onur konuğumuz olacaksın. Sabahleyin de dağa ve yeni hayata doğru yola çıkacaksın. Ertesi sabah yola çıktıklarında müthiş bir fırtına ortalığı kasıp kavuruyordu. Yukarı tırmandıkça amansız soğuk artıyordu. Tayita tipiyle savrulan karların ve parlayan buzların arasında neredeyse görünmez hale gelen Onka'nın atını takip ediyordu. Yolculuk bu sefer daha uzun sürmüş gibiydi. Ama nihayet karların arasından tünelin girişi göründü. Tüneli koruyan canavar maymunlar bile rüzgardan sinmişti ve Tayita geçerken buz tutmuş kirpiklerini kırpıştırıyorlardı. Tayita rahatlayarak Onka'yı takip etti. Fırtınadan kurtulmuşlardı. Dağı aştılar. Nemli karanlıktan ve meşalelerin titrek ışığından çıkıp kraterin ılık güneşiyle karşılaştılar. Tünel çıkışındaki canavar maymunları geçtiler ve bulut bahçelerinin muhteşemliği önlerine serildi. Kraterin güzellikleri karşısında Tayita'nın yine morali yükselmişti. Artık tanıdık gelen orman yolunu geçtiler ve buhar tüten gök mavisi göle geldiler. Kum setlerinin üstüne timsahlar yatmış güneşleniyordu. Tayita ilk kez onları suyun dışında görüyordu ve büyüklükleri karşısında hayrete düşmüştü. Atlar yaklaşırken timsahlar çarpık bacaklarının üstünde yükselip suyun kıyısına yürüdüler ve zarafetle suya dalıp gözden kayboldular. Ahırlara ulaşınca hizmetliler ve seyisler tarafından karşılandılar. Seyisler atları aldı ve vekil harç Tayita'yı Meren'le kalmış oldukları odalara götürdü. Yatağa yine temiz örtüler serilmişti. Ocakta ateş yanıyordu ve sıcak su kapları hazır beklemekteydi. Umarım her şey arzu ettiğiniz gibidir saygıdeğer büyücü. Eğer herhangi bir eksik varsa çanı çalmanız yeter. Kapının yanına asılmış olan çan kolunu gösterdi. Bu akşam Doktor Hena sizi özel bölümünde yemeğe bekliyor. Vekil Haç geri geri kapıya doğru çekildi. İki adımda bir yerlere kadar eğiliyordu. Güneş batarken sizi almaya geleceğim. Tayita yıkandıktan sonra dinlenmek için uzandı ama uyumayı başaramadı. Yine aşırı heyecan doluydu ve dolaylı bir beklenti içindeydi. Daha önce olduğu gibi bu duygunun yine kendi içinden değil, bir dış kaynaktan geldiğinin farkındaydı. Kendini toparlamaya çalıştı ama pek başaramadı. Vekil Haç geldiğinde temiz bir tunik giymiş olarak hazır bekliyordu. Doktor Hanna onu kapıda eski bir dost gibi karşılayıp içeri aldı. Asalet payesiyle ilgili haberi duymuştu ve Tayita'ya Lord Tayita diye hitap ediyordu. İlk işi Meren'i sormak oldu ve Tayita'dan iyi haberleri alınca sevindi. Yemekte üç konuk daha vardı. İçlerinden biri Gibbay'dı ve o da Hanna gibi Tayita'yı cana yakın bir nezaketle karşılamıştı. Öteki iki konuk yabancıydı. Hanna, "Bu Doktor Assem," dedi. "Loncamızın seçkin bir üyesidir. Ameliyatlarda ve eczacılıkta bitki, sebze kullanımı konusunda uzman kendisi." Assem canlı, zeki bir yüzü olan ufak tefek neşeli bir adamdı. Tayita, aurasından onun muazzam bir bilgi birikimine sahip bir uzun yaşayan olduğunu anladı. Ama bilgin değildi. Doktor R'yi de takdim edebilir miyim? O da hasarlı veya kopmuş tendonları ve sinirleri yeniden bağlama konusunda uzmandır. İnsanın kemik yapısını, özellikle de kafatasıyla dişleri, omurları, el ve ayak kemiklerini yaşayan tüm cerrahlardan iyi bilir. Doktor Assem ve Doktor Ray de ameliyatına katılacaklar. Ray'nin kaba, neredeyse erkeksi yüz hatları ve iri, güçlü elleri vardı. Tayita, kadının zeki biri olduğunu ve aklını sadece işine verdiğini gördü. Sohbetleri heyecan verici ve eğlenceliydi. Tayita, onların üstün zekasından hoşlanmıştı. Hizmetli çanaklarını hep dolu tuttuğu halde hepsi de ölçülü davranıyor ve şaraptan sadece ara sıra birer yudum alıyorlardı. Bir aşamada konu meslek etiğine geldi. Ray, Uzak Doğu krallıklarının birisinden gelmişti. Çin İmparatoru'nun savaşta aldığı esirleri cerrahlara teslim ettiğini anlattı. Esirler üzerinde canlı canlı teşrih işlemleri ve deneyler yapılmasını teşvik ediyordu. Hepsi imparatorun vizyon ve anlayış sahibi bir adam olduğuna karar verdiler. Hanna, insanlığın büyük çoğunluğu evcil hayvanların sadece bir kat üstündedir diye ekledi. İyi bir hükümdar, elbette hayatın bütün gerekliliklerini ve her türlü rahatı sağlamak için elinden geleni yapmalıdır. Ama ne pahasına olursa olsun, her hayatın kutsal olduğu gibi fikirlere de kapılmamalıdır. Nasıl ki bir general savaşı kazanmak için askerlerini mutlak bir ölüme gönderebiliyorsa, bir imparator da uyduruk, sözde insanlık kriterlerine göre değil, devletin ihtiyaçlarına göre ölüm ve yaşam kararlarını vermeye hazır olmak zorundadır. Ray, tümüyle katılıyorum ama bence dahası da var dedi. Karar verilirken insanın değeri de göz önüne alınmalı. Bir köle veya kaba saba bir asker, yüzlerce yıllık bilgi birikimine sahip bir bilim adamıyla ya da bilginle bir tutulamaz. Köleler, askerler ve aptallar ölmek için doğar. Bunu iyi bir amaç uğruna yaparlarsa çok daha iyi olur. Toplum için değeri paha biçilmez olan alimler ve bilim adamları mutlaka korunmalıdır. Aynı fikirdeyim Doktor Ray. Bilgi ve deneyim en büyük hazinelerdir. Yeryüzünün bütün altın ve gümüşlerinden daha değerlidir dedi Assem. Zekamız, mantığımız ve hafızamız bizi öteki hayvanlardan ve bunlara sahip olmayan alt insanlık kitlesinden üstün kılar. Siz ne düşünüyorsunuz Lord Tayita? Tayita ihtiyatlı bir şekilde, net veya açık bir çözüm yok diye cevap verdi. Bu konuyu sonsuza kadar tartışabiliriz. Ama ben de soğukkanlılıkta kurban vermeyi gerektirse dahi halkın iyiliğini ön planda tutmaktan yanayım. Savaşlarda askerleri yönettim. Onları ölüme yollamanın ne kadar acı bir karar olduğunu bilirim. Ama özgürlük veya huzur tehlikedeyse gözümü kırpmadan gerekli emirleri veririm. Kendi inançlarından çok onların duymak istediklerini dile getirmişti. Onu tetikte dinlediler ama sonra rahatladılar ve biraz daha açıldılar. Sanki onlara geçiş belgelerini göstermiş ve onlar da bariyerleri kaldırıp onu aralarına kabul etmişlerdi. Güzel yemeklere ve şaraba rağmen fazla oturmadılar. Gibba ilk ayağa kalkan kişi oldu. Sabah erken kalkmamız lazım diye hatırlattı. Hepsi kalkıp Hana'ya teşekkür ettiler ve ayrıldılar. Tayit'a gitmeden önce Hana, "Onlarla tanışmanı istedim çünkü yarın bana asistanlık yapacaklar," dedi. "Yaraların himayendeki adamınkilerden daha derin ve üstelik aradan yıllar geçmiş. Yapacak daha çok işimiz olduğundan fazladan ellere ve deneyime ihtiyacımız var. Dahası Albay Şamses'te olduğu gibi ameliyatı odanızda yapamayız. Seni ilk muayene ettiğim salonda yapacağız." Tayita'yı kolundan tutarak kapıya kadar geçirdi. "Yarın sabah öteki cerrahlarla birlikte son muayeneyi yapıp ameliyat stratejimizi planlayacağız. Umarım huzurlu bir gece geçirirsin Lord Tayita." Vekil Harsh Tayita'yı odasına götürmek üzere bekliyordu ve Tayita geçtikleri karmaşık yolları hiç düşünmeden adamın peşine takıldı. Düşünceleri bir ağlama sesiyle bölündüğünde o gece katıldığı sohbeti geçiriyordu aklından. Dinlemek üzere durdu. Ses pek uzaktan gelmiyordu ve hiç kuşkusuz bir kadının sesiydi. Büyük bir çaresizlik içindeymiş gibi ağlıyordu kadın. Vekil Harsh, Tayita'nın durduğunu fark edince dönüp arkasına baktı. Tayita, "Kim bu kadın?" diye sordu. "Bunlar ev kölelerinin hücreleri. Belki bir kabahatinden ötürü cezalandırılmıştır." Adam umursamazlıkla omuz silkti. "Lütfen siz merak buyurmayın Lord Tayita. Gitmemiz lazım." Tayita meseleyi kurcalamanın bir yolu olmadığını anlamıştı. Adamın ağrısı yola gelmez biri olduğunu, sadece üstlerinin emirlerini yerine getirdiğini gösteriyordu. "Gidelim bakalım," dedi ama o andan itibaren yolu dikkatle izledi. Bu adamdan kurtulunca geri dönerim diye karar vermişti. Ancak ağlayan kadına duyduğu ilgi hızla azaldı ve odasına ulaştığında tamamen silindi. Yatağına uzandı ve neredeyse anında derin, rahat bir uykuya daldı. Kahvaltısını bitirir bitirmez Vekil Harsh tekrar geldi. Tayita'yı Hana'nın bölümüne götürdü. 4 cerrah orada kendisini bekliyordu. Hemen işe koyuldular. Tayita açısından kendisine danışılmaması ve hissiz bir et parçası muamelesi görmek tuhaftı. Önce sıkı bir muayeneden geçirdiler. Sindirim sisteminin atıkları, nefesinin kokusu, cildinin durumu ve ayak tabanları bile atlanmadı. Doktor Ray, Tayita'nın ağzını açıp diline, dişlerine, alt ve üst damaklarına baktı. Lord Tayita'nın dişleri oldukça yıpranmış ve aşınmış Doktor Hana. Köklerde de ciddi çürükler var. Ağrı yapıyordur mutlaka bunlar. Öyle değil mi lordum? Tayita'nın homurtusu yorumsuzdu ve Doktor Ray devam etti. Çok yakında sağlığı açısından önemli sorunlar yaratır ve giderek ölüm tehlikesine yol açar. Bunlar da mümkün olan en kısa zamanda çekilmeli ve damaklara yeniden tohumlama yapılmalı. Hana hemen bu fikri benimsedi. Ben zaten kasıktaki bölge dışında da bazı yenilemeler yapılması gerekeceğini düşünmüş ve fazladan hasat yaptırmıştım. Damağa yetecek kadar da tohum var elimizde. Sonunda asıl yaraların olduğu bölgeye geldiler. Tayita'nın alt kısmını eğilip yaralı bölgeyi yokladılar, mıncıkladılar. Ray bir kumpasla ölçüm yaptı. Küçük, inci gibi hiyerogliflerle papirüsün üstüne bir takım notlar yazdı. Bir yandan da sakatlanmış bölge hakkında serin kanlı tespitlerde bulunuyorlardı. Yara izinin olduğu dokuyu tamamen kesip atmak lazım. Tohumların tutması için doğruca ete ve açık kan damarlarına ulaşmak gerekiyor diyen Hana, Ray'e döndü. Ana sinirlerin yerini saptayıp hangilerinin canlı olduğunu söyleyebilir misin? Ray sinir uçlarını izlemek için bronz bir iğne kullandı. Bu sondaya dayanmak işkenceydi. Tayita hemen acıyı süzmek üzere zihnini kontrol altına aldı. Ray onun ne yaptığını fark edince katı bir tavırla "Acıyı bastırma yeteneğinize hayranım Lord Tayita. Sonradan çok işinize yarayacak bir özellik bu. Ancak muayenem boyunca bunu yapmamalısınız. Yoksa etinizin hangi kısımlarının ölü olduğunu ve kesilmesi gerektiğini, hangilerinin üstüne tohum ekebileceğimiz yerler olduğunu anlayamam." 50. ayrımın sonu sayfa 423, devamı 51. ayrımda.